Advance World Radio üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Ovadya anlam olarak Yahve'nin hizmetçisi, yani Tanrı'nın hizmetçisi demektir. Ovadya yazmış olduğu kitaplardan başka kendileriyle ilgili hiçbir şey bilmediğimiz 4 peygamberden biridir. Diğer üçü de Habakuk, Hagay ve Malaki peygamberlerdir. Bu 4 peygamberin kimlikleriyle ilgili hiçbir ipucuna dahi sahip değiliz. Ovadya sanki görünmez bir yazar gibidir. Oradadır ama biz onu göremeyiz. Kendisi Rabbin bir hizmetçisiydi ve adının anlamına yaraşır bir hayat yaşadı. Bir hizmetçi hiçbir zaman hangi soydan geldiğiyle kendi çıkarını aramaz. Kendini ön sıralara çıkartmaz. Hizmetçi olduğunu yaptığı işlerle kanıtlamak durumundadır. Ovadya da kutsal yazılardaki en büyük ön bildirilerden birini yazan bir peygamberdir sadece. Dr. Busey adlı yorumcu şöyle yazıyor. Tanrı dünyanın sadece Ovadya'nın adını ve bu kısa ön bildirisini bilmesini istemiştir. Ovadya küçük bir kitaptır ama kutsal kitapta patlamaya hazır bir atom bombası gibidir. Bir sayfalık bir kitap, daha doğrusu sadece 21 ayetten oluşan bir kitaptır. Ama verdiği mesaj çok büyüktür. Ovadya'nın peygamberliği ile ilgili olarak temel sorun bunun İsrail ulusu tarihinin hangi kesimine ait olduğu ile ilgilidir. Bazıları bu kitabın İsa'dan önce 887 yılında Yerovam'ın kral olduğu bir dönemde yazılmış olduğunu söylerler. Bunu da ikinci tarihler 8. bölüm 16 ila 26. ayetlere dayandırırlar. Doktor Pusey bunun Kral Yoşafat'ın döneminde yazılmış olduğu görüşündedir. Bunu da 2. tarihler 17. bölüm 7. ayete dayandırır. Bu ayette Ovadya adı geçiyorsa da Ovadya yaygın olarak kullanılan bir ad olduğundan buradaki Ovadya kitabı yazan Ovadya peygamber olmayabilir. Canon Farrar adlı bir yorumcu kitabın yazılış tarihi olarak İsa'dan önce 587 yılını göstermektedir. Bu görüşe katılan başka bir yorumcu da Doktor Orhaith'tir. Ovadya'nın Yeremya peygamberle aynı dönemde yaşamış olabileceğini belirtmektedir. Tüm sorunun 11. ayete dayandığı gözükür. Ovadya 1. bölüm 11. ayette, "Çünkü yabancılar onların malını mülkünü yağmaladıkları gün uzakta durup seyretti. Öteki uluslar kapılarından içeri girip yarışım için kura çektiklerinde sen de onlardan biri gibi davrandın" der. Bu söz ya bir ön bilgi olarak ya da olay yaşandıktan sonra tarihsel bir kayıt olarak yazılmış olabilir. Kabul edilen yoruma göre bu bir ön bildirden çok tarihsel bir kayıttır. Buna göre de Ovadya kitabının İsa'dan önce 587 yılında ya da o dönemde Babil tutsaklığından sonra Yeremya peygamberin hizmeti sırasında yazılmış olabileceği kabul edilmektedir. Bu küçük peygamberlik kitabının konusu küçük Edom krallığıdır. Kitabın en önemli ayeti ise 6. ayettir. Ovadya 1. bölüm 6. ayette Esav'ın her şeyi yağmalayacak gizli hazineleri ortaya çıkarılacak der. Ovadya kitabı eski antlaşmadaki en kısa kitaptır. Sadece 21 ayeti vardır. Toplam bir sayfalık bir kitap. Canım bir sayfalıkta kitap mı olur? Bunun içeriği ne olabilir ki? Bir sayfadan ne çıkar? Ne tür bir mesaj verebilir? Diyebilirsiniz. Şunu unutmayalım ki bir kitabın kısa oluşu bunun daha değersiz olduğu anlamına gelmez. Diğer küçük peygamberliklerin kitapları gibi Ovadya'nın verdiği mesaj temel, uygun, pratik ve etkili bir mesajdır. Bu aynı zamanda bugün yaşayan bizlere de hitap edebilecek bir mesajı oluşturur. Az, kısa ama özdür. Edom'un yıkılışını konu alır. Küçük peygamberler diye bilinen bu peygamberlik kitaplarının hiçbiri sönmüş volkan değildir. Tam tersine hepsi hareket halinde faal volkanlar durumundadırlar. Hiçbirinde soğumuş küller bulamazsınız. Alev alev kaynayan sıcak lavları görürsünüz. Ovadya'nın peygamberliği küçük Edom krallığının yıkılarak yargılanmasıyla ilgili bir peygamberliktir. Edom'a yöneltilen suçlar da Ovadya kitabında konu edilir. Ovadya 1. bölüm 1. ayette. Ovadya'nın görümü. Egemen Rabbin Edom için söyledikleri Rab'den bir haber aldık. Uluslara gönderdiği haberci gelin Edom'la savaşalım diyor der. Ovadya bize hemen ve açık bir şekilde bu niyetin kendisine Rab tarafından verildiğini söyler. Ovadya kimdi? Daha önce de giriş bölümünde söylemiş olduğum gibi Ovadya kendileriyle ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığımız 4 küçük peygamberden bir tanesidir. Ovadya adı Yahudiler arasında çok sık rastlanan bir addır. Yahve'nin yani Tanrı'nın hizmetçisi anlamına gelir. Egemen Rabbin Edom için söyledikleri diyor. Bu kitabın ana konusu Edom olduğundan eski antlaşmada Edom'un kim ve ne olduğunu anlamak için yaratılış kitabına geri gitmemiz gerekir. Yaratılış kitabında Yakup'un oğlu Esav'ın soyu ile ilgili kaydın bulunduğu yerde şu ilginç sözlerle karşılaşırız. Yaratılış 36. bölüm 1. ayet. Esav'ın yani Edom'un öyküsü. Ve yine aynı bölümde şöyle okumaktayız. Yaratılış 36. bölüm 8 ve 9. ayetler. Esav, Edom, Seyir Dağlık bölgesine yerleşti. Seyir Dağlık bölgesine yerleşen Edomların atası Esav'ın soyu şunlardır. Kutsal kitapta bize verilen kayıt bu ve bu 3 kez tekrar edilmektedir. Eminim Musa peygamber bilmiyorduysa dahi Tanrı'nın kutsal ruhu Esav'ın Edom, Edom'un da Esav olduğunu vurgulaması gerektiğini biliyordu. İsrailoğulları Yakup'un çocukları olduğu gibi Edom'un oğulları da Esav'ın çocuklarıydı. Esav'ın hikayesi İshak ve Rebeka'nın ikiz oğulları ile ilgili bir hikayedir. Bunlar her şeyle birbirine benzeyen ikizler değil, birbirine zıt ikizlerdi. Bakın Yaratılış 25. bölümde Rebeka bu ikizleri doğurmadan önce onlarla ilgili olarak şu sözleri okuruz. Yaratılış 25. bölüm 21, 22 ve 23. ayetler. Rebeka hamile kaldı. Çocuklar karnında itişiyordu. Rebeka nedir bu başıma gelen diyerek Rab'be danışmaya gitti. Rab onu şöyle yanıtladı. Rahminde iki ulus var. Senden iki ayrı halk doğacak. Biri öbüründen güçlü olacak, büyüğü küçüğüne hizmet edecek. Bu iki kardeş birbiriyle mücadele etmeye ta o günlerde başlamıştı. İkiz oldukları halde birbirlerinin tam tersiydiler. Esav avlanmayı ve dışarıda yaşamayı seven birisiydi. Yakup ise evde kalıp yemek pişirmeye meraklıydı. Annesinin dizinin dibinden ayrılmayan bir çocuk olduğunu görüyoruz. Tam bir anne kuzusu. Ancak Yakup da Esav'da bulunmayan ruhsal bir duyarlılık vardı. Esav bedene göre yaşayan ve ruhsal konulara aldırış etmeyen birisiydi. İlk doğuş hakkını dahi o denli küçümsediğinden bir çorba karşılığında bu hakkını Yakup'a sattı. Yine Yaratılış 25. bölüm 29 ila 39. ayetler arasında şöyle okuyoruz. Bir gün Yakup çorba pişirirken Esav avdan geldi. Aç ve bitkindi. Yakup'a lütfen şu kızıl çorbadan biraz ver de içeyim. Aç ve bitkinim dedi. Bu nedenle ona Edom adı verildi. Yakup önce sen ilk oğulluk hakkını bana ver diye karşılık verdi. Esav baksana açlıktan ölmek üzereyim dedi. İlk oğulluk hakkının bana ne yararı var? Yakup önce ant işledi. Esav ant içerek ilk oğulluk hakkını Yakup'a sattı. Yakup Esav'a ekmekle mercimek çorbası verdi. Esav yiyip içtikten sonra kalkıp gitti. Böylece Esav ilk oğulluk hakkını küçümsemiş oldu der. Esav ilk oğulluk, ilk doğuş hakkını çok aç olduğu ve hiçbir şey yiyemezse ölecek olduğu ya da İshak'ın evinde yiyecek başka hiçbir şey olmadığı için mi satmıştı? Hayır, onunkisi bedenin bir arzusuydu. Bir anlık kapris uğruna tüm ruhsal mirasını satabilecek kadar duyarsız ve sorumsuz bir kişiliğe sahipti. İlk doğuşu hakkını elinde bulunduran bir kimse Tanrı ile ruhsal bir ilişki içerisinde bulunmaktadır ve ailesinin de kahini olur. Bu kişi aile içerisinde Tanrı ile antlaşması bulunan tek kişiydi ve Tanrı ile ruhsal bir paydaşlık içerisindeydi. Esav bu hakkını Yakup'a sattı. Tanrı ile ruhsal bir paylaşlıkta bulunacağıma bir tas çorba içerim daha iyi diyordu kuşkusuz. Bugün Mesih inanları için büyük bir gerçeği simgeler bu örnek. Bir Mesih inanlısının varlığında iki tane doğa bulunur ve bunlar birbiriyle mücadele içerisindedirler. Birbirlerine karşıdırlar. Paulus Galatyalılar'da şöyle diyor. Galatyalılar 5. bölüm 17. ayet. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Bunlar Mesih inanlısının varlığında bulunan iki doğadır. Yani doğamız ve eski doğa. Bunlar birbirinin karşıtıdırlar ve sürekli olarak birbiriyle savaşırlar. Esav bedeni yani eski doğayı, Yakup ise ruhu yani yeni doğayı simgeler. Edom kırmızı ya da güneşin yaktığı anlamında bir sözcüktür. Derinin güneşten yanması, derinin bütün güneş ışınlarını özümsemesiyle meydana gelir. Güneşin yaktığı adam, kutsal yazılarda gözlerin ışığını özümsemeyen ve özümsemediği için yanıp kuruyan adamdır. Sevgili dostum, Tanrı'nın ışığı seni kurtaracak ya da yakacaktır. Bu ışığı ya özümsersin ya da ışık altında yanıp kurursun. Bu her zaman böyle olmuştur. Esav bedeni, insanın günahlı doğasını simgeleyerek Edom oldu. Ruhu simgeleyen Yakup ise Tanrı'nın prensi seçileni olmuştur. İsrail adı da buradan gelmiştir. Esav'ı eski antlaşmanın ilk kitabı olan Yaratılış'ta gördükten sonra bir de eski antlaşmanın son kitabı olan Malaki'deki şu ilginç sözleri size hatırlatayım. Malaki 1. bölüm 2 ve 3. ayetler. Rab sizi sevdim diyor. Oysa siz bizi nasıl sevdin diye soruyorsunuz. Rab Esav Yakup'un abi değil miydi diye karşılık veriyor. Ben Yakup'u sevdim. Esav'dan ise nefret ettim. Dağlarını viraneye çevirdim. Yurdunu kırın çakallarına verdim. Tanrı'nın bunu söylemesi garip görünebilir. Ben Yakub'u sevdim, Esav'dan ise nefret ettim diyor. İnsan bunun nedenini kolay kolay kavrayamaz. Bir gün ünlü bir Hristiyan ilahiyatçısı olan bir profesörün yanına bir öğrenci gelmiş ve ona Malaki kitabının 1. bölümündeki bu ayeti anlamakta zorluk çekiyorum. Tanrı Esav'dan nefret ettiğini nasıl söyleyebilir? Bana açıklar mısınız diye sormuş. Profesör ise şu karşılığı veriyor. Delikanlı, benim o ayetle ilgili bir sorunum var dedi ama benim sorunum seninkinden farklı. Tanrı'nın Esav'dan niçin nefret ettiğini anlayabiliyorum ama Yakub'u niçin sevdiğini bir türlü anlayamıyorum. Kutsal kitapta Tanrı'nın Esav'dan niçin nefret ettiğini açıklayan tek yer olması bu küçük Ovadya kitabına böylesine önem kazandırmıştır. Büyük İbrani uzmanı Ainsburg, Ovadya kitabının 6. ayetini şöyle tercüme ediyor. Esav'ı nasıl da çırılçıplak soydular. Diğer bir deyişle Esav'a ait olan şeyler ilk kere göresiniz diye apaçık ortaya serilmişti. Ovadya mikroskobu eski antlaşmadan Esav'ın üzerine yöneltmekte ve mercekten baktığında Esav görülmektedir. Ovadya sadece mikroskobu Esav'ın üzerine yerleştirmemiştir ama aynı zamanda Tanrı'nın mikroskobu kendisi olmuştur. Gelin ve burada mikroskopta Esav'a bakın. Gelip bakıyorsunuz, bir Esav var. Sonra bir daha bakıyorsunuz ki büyümüş bir Esav. Bir tane Esav şimdi 250 bin küçük Esav olmuş ve bunlar da Edom'u oluşturmuş. Fotoğrafçı önce minyatür bir fotoğraf çeker. Sonra bunu büyütülmüş olarak büyük bir kağıt üzerine basar. Sonra da fotoğrafı bastım, büyüttüm der. İşte Ovadya Esav'ın büyütülmüş bir resmidir. Bir araba tekerleğinin iç lastiğinin patlak olup olmadığını anlamak için lastiği suyun içine batırıyoruz, değil mi? Suyun içine batırmadıkça lastiğin neresinde delik olduğunu anlayamazsınız. Tıpkı bunun gibi de Ovadya Esav'ı yanındaki patlağın nerede olduğu görülsün diye bir anlamda suyun içine batırır. Bu yolla Tanrı'nın Esav'dan nefret ettiğini niçin söylediğini anlayabilirsiniz. Başlangıçta derinin altında küçük bir sivilce olan şey şimdi korkunç bir kansere dönüşmüş gibiydi. Esav'ın yaşamında görülen o küçücük düzensizlik Edom ulusunda 100 bin kez büyütülmüş ve bu duruma gelmişti. Tanrı başlangıçta Esav'dan nefret ettiğini söylememişti. Ama Esav'ın bir ulus olmasını bekledi ve Edom ulusu olarak ortaya çıktıktan sonra Tanrı'nın öfkesini ve nefretini üzerine çekecek şeyi yaptıktan sonra Tanrı ondan nefret ettiğini söyledi. Tanrı eski antlaşmanın son kitabı olan Malaki kitabına gelinceye kadar Esav'dan nefret edip Yakub'u sevdiğini başka hiçbir yerde söylememiştir. Bunların her ikisi de sonra birer ulus durumuna geldi. Esav, Edom ulusunun, Yakup da İsrail ulusunun atası oldu. İsrail ulusu asırlar boyu Tanrı tarafından yüce amaçlar doğrultusunda kullanılan bir ulus durumundaydı. Musa peygamber, Süleyman peygamber, Davut peygamber, Daniel peygamber ve daha pek çoğu bu ulus içinden çıkıp geldiler. Ama Esav'ın soyundan oluşan Edom ulusu Allahsız bir ulus olup çıktı. Sırtını Tanrı'ya çevirmişti. Peki ama Tanrı'nın Esav'dan ve dolayısıyla Edom ulusundan nefret etmesini gerektiren şey neydi? Ovadya 1. bölüm 2. ayet. Edom'a bak seni uluslar arasında küçük düşüreceğim. Herkes seni hor görecek diyor. Bu büyük ulus, evet bu kitapta göreceğimiz gibi büyük bir ulus olan Edomlular bundan böyle alçaltılacaklardı. Ovadya peygamber bu olayı gelecekte gerçekleşecek bir ön bildiri olarak duyurmaktadır. Ama bugün yaşayan bizler bulunduğumuz yerden baktığımızda bunun tarih içerisinde gerçekleşmiş bir olay olduğunu görmekteyiz. Edom, Tanrı yargısının üzerine gelmesine yol açacak ne tür bir günah işlemişti? İşlediği bu büyük günah neydi? Ovadya 1. bölüm 3. ayet. Kaya kovuklarında yaşayan, evini yükseklerde kuran sen, yüreğindeki gurur seni aldattı. İçinden beni kim yere indirebilir diyorsun, der. Kaya İbranice'de selam. Kaya anlamına gelen Sela, Edom'un başkentinin adıydı. Yüreğindeki gurur seni aldattı diyor. Burada Tanrı'nın Edom'a ilişkin nefret ettiği neydi? Edom'un gururu. Evet, Tanrı Edom'un gururundan nefret ediyordu. Bazıları sadece gururlu olduğu için mi Tanrı Edom'dan nefret etti diye sorabilir. Gurur kötü bir şeydir ama o kadar da kötü değildir diyerek itiraz edebilirsiniz. Kutsal kitabın gerçeklerine karşı nasıl umursamaz olduğumuzu gösteren bir benzetme anlatmak istiyorum. Çok içki içip sarhoş olan bir kilise üyesini tanıdığımı ve kilisenin bu kişiye ne yapması gerektiği konusunda sizin görüşünüzü almak istediğimi söylediğimi farz edin. Eminim bana bu sarhoş kişinin kiliseden uzaklaştırılması gerektiğini söylersiniz ve ben de sizin bu görüşünüze katılırım. Yine bir kilise üyesi olup bir önceki gece bir süpermarketin kasasını sorarken polis tarafından yakalanan birine ne yapılması gerektiğini size sorduğumu farz edin. Ne derdiniz? Önce mahkemeye çıkarılıp cezasını çekmeli. Sonra da kilise üyeliğinden çıkartılmalıdır. Böyle derdiniz, size yine katılırdım. Yine size kilisenin birinde çok gururlu bir kişi tanıdığını
bu kişinin tanıdığım en gururlu kişi olduğunu söyleseydim, o kişiyle ilgili olarak ne derdiniz? %100 olmasa bile çok büyük bir olasılıkla bu kişinin kiliseden uzaklaştırılması gerektiğini söylemeyecektiniz. Yumuşak kalpli inananların birçoğu bu kişi için şöyle diyecekti. Bence kilisemizin çobanı bu kişiyle konuşsun. Gururun iyi bir şey olmadığını, bundan kurtulmamız gerektiğini ona söylesin. Hem o kadar da çok kötü bir günah değil ki, en azından bunu görmüyorsunuz. Sarhoşluğa, hırsızlığa, yalan söylemeye benzemez mi? Ama Tanrı'nın önünde gururun sarhoş olmaktan çok daha ağır bir suç ve günah olduğunu söyleseydim bana ne diyecektiniz? Tamam, kutsal kitapta Tanrı sarhoşluğu kınar ve bu konuda çok şey söyler. Sarhoşluk Yahudi ulusunun, Babil'in, Büyük İskender Krallığı'nın ve Roma'nın yıkılışında büyük rol oynamıştır. Bu gidişte dünya uluslarının birçoğu da bu nedenle yozlaşıp kaybolup gidecektir. Ama size şunu söyleyeyim. Tanrı önünde gurur sarhoşluktan çok çok daha kötü bir şeydir. Bu bugün yaşayan bizlere kadar uzanan bir gerçektir. Bu Tanrı ile yüz yüze geldiğimizde yollarımızın birden ayrıldığı bir noktadır. Burada gururun ne olduğu ve nelere yol açabileceği açık bir şekilde dile getirilmektedir. Gurur günahların günahıdır. Var olan günahların en kötüsüdür. Ve yine gurur kutsal yazıların her şeyden çok lanetlediği bir günahtır. Tanrı gururdan nefret ettiğini söyler ve eğer Edom'u yiyip bitiren şey onlardaki bu gurursa, o zaman Tanrı haklı olarak gururundan dolayı Esav'dan nefret ettim diyecektir. Bakın Süleyman peygamber kutsal kitaptaki özdeyişlerinde Rabbin nefret ettiği şeyleri sıralarken ne diyor? Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 16 ile 19. ayetler. Rabbin nefret ettiği 6 şey, iğrendiği 7 şey vardır. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seyirten ayaklar, yalan soluyan, yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Tanrı'nın nefret ettiği şeylerin başında neyin geldiğine dikkat ettiniz mi? Gururlu gözler, yani gurur dolu bir bakış. Başkalarını hor görmek, küçümsemek, inanlı dahi olsa yoksul olduğu için ona insan değerini göstermemek gururun gittiği yerlerdir. Gurur, kibir, Tanrı önünde sarhoş olmaktan, yalan söylemekten ve hatta zinadan bile çok daha kötü bir günahtır. Bunu söylemekle sarhoş olabileceğinizi, yalan söyleyip zina edebileceğinizi söylemiyorum. Sakın ola yanlış anlamayın. Gurur Tanrı'nın önünde diğer bütün kötü günahlardan çok daha kötü bir günah olduğunu söylüyorum. Her suç, her günah ister ufak olsun, ister büyük, kötüdür, yıkıcıdır. Tanrı önünde iğrençtir ama gurur çok daha kötü ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Tanrı gururdan sadece bu kadar söz etmez. Gururlulara, kendisini beğenmişlere her zaman karşı olduğunu ama alçak gönüllülere her fırsatta yardım ettiğini, onların yanında bulunduğunu söyler. Özdeyişler 8. bölüm 13. ayette Rab'den korkmak, kötülükten nefret etmek demektir. Kibirden, küstahlıktan, kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim diye okumaktayız. Süleyman peygamberin özdeyişlerinde böyle diyor. İncil'de 1. Yuhanna 2. bölüm 16. ayette ise çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır der. Yaşamın gösterişçiliği, gururu nereden gelir? Böyle bir şey ancak bu şeyin kaynağından gelebilir, yani şeytandan. Bugün inananların birçoğu bile mensup oldukları ulustan gelmiş oldukları ırkla ve hatta lütuf yoluyla kurtuldukları için dahi gurur duymaktadır. Sevgili dostum, iman ve lütuf yoluyla kurtulmuş bir bireysen bununla sevinmelisin. Rabbe şükret ama bunun için gururlanma. Kurtuldunsa, Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtuldun ve bu kurtuluşu hak etmedin. İnsan hak etmediği bir şeyle gururlanır mı? Kendisine armağan edilen kurtuluş nedeniyle sadece ve sadece Tanrı'yı yüceltebilir. Ona şükredebilir ve kendisini onun önünde alçaltabilir. Yoksa onun önünde övünebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Keşke kurtulmak için Tanrı'ya bir şeyler verebilseydim ama hiçbir şeyim yok. Kendi kendime kurtulamam, kendimi kurtaramam. Tanrı'nın lütfuyla kurtulmaya ihtiyacım var ve bu lütuf aracılığıyla kurtulmuşsam bununla asla övünemem. Öte yandan yine çok günahlı olmalarıyla gurur duyan insanlar da var. Tanrı lütfunu alçak gönüllülere açıklıyor. Elçi Paulus Filipeliler 2. bölüm 5. ayette Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun der. Mesih'in düşüncesi nasıl bir düşünceydi? Alçak gönüllüydü. Şöyle dedi İsa Mesih Matta 11. bölüm 29. ayette. Boyunduruğumu yüklenin benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Gurur birçok Mesih inanlısının tanıklığına zarar getirmekte ve onların Rab için etkili olabilmelerini engellemektedir. Büyük bir şov yaparak ortaya çıkarlar ve sadece kocaman bir saman yığını gibi ortada dikilirler. Mesih'in kurmuş olduğu temelin üzerine altın, gümüş ya da değerli taşlarla bina etmezler. Gurur birçok inanlının elini kolunu bağlamış, onları pasif, işe yaramaz, etkisiz birer kişi durumuna getirmiştir. Sonuçta gurur şeytanın işlediği bir günahtı. Gururundan şöyle demişti şeytan. Yaşaya 14. bölüm 13 ve 14. ayetler. İçinden göklere çıkacağım dedim. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. Bulutların üstüne çıkacak kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Babil, kral Nebukadnezar'ın kafayı üşütmesinin nedeni de gururdu. Babil krallığının sarayında tavus kuşu gibi gezinmekteydi. Daniel 4. bölüm 30. ayette, kral, işte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum Büyük Babil dedi. Peki Nebukadnezar bu kadar gururlandıktan sonra ne oldu dersiniz? Daniel 4. bölüm 31 ve 32. ayetler. Daha sözünü bitirmeden gökten bir ses duyuldu. Ey kral Nebukadnezar, krallık senden alındı. İnsanlar arasından kovulacak, yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla besleneceksin. Yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek 7 vakit geçecek. Bu bir kaza değildi. Psikologlar Nebukadnezar'ın rahatsızlığına, büyük hafıza kaybına yol açabilen histeri hastalığı olarak teşhis koymuşlardı. Bu adam öylesine büyük bir hafıza kaybına uğramıştı ki kendisinin kim olduğunu bilmiyor ve çayırdaki hayvanlar gibi davranıyordu. Peki neden böyle olmuştu? Çok basit. Eğer bir insan gururlu bir şekilde burnunu havaya dikerse hiç de aslında burnunu havaya kaldıramaz ama hayvanların seviyesine indirilerek herkese rezil kepaze olur. Tanrı aynen böyle yaptı. Saltanat sürene ne yaptı? Babil kentinin gösterişi karşısında gururlanan Nebukadnezar'ı yerdeki hayvanların seviyesine indirdi. Gurur nedir? Size gururun kısa bir tanımını yapayım. Yaşam gururu Tanrı'ya hiç ihtiyaç duymayan, kendi başına yaşayabileceğini ilan eden yüreğin takındığı tutumdur. Burada Ovadya kitabında da Esav'ın ilk doğuş hakkını küçümseyip sattığı gibi yüreklerdeki gurur nedeniyle Edom ulusunun başına gelenler anlatılmaktadır. Esav babası İshak'ın evinde her çeşit yiyecek varken bir tas çorbaya ilk oğulluk hakkını tercih etti. Bunu ilk doğuş hakkına sahip olmaktan daha yararlı bir şey olarak gördü. Esav ilk doğuş hakkını küçümsemeyip satmakla Tanrı'yı da küçümsemiş oluyordu. Ve şimdi Esav Tanrı'ya ihtiyaçlarının olmadığını söyleyen büyük bir ulus durumuna gelmişti. Ey sen kaya kovuklarında oturan, oturduğu yer yüksek olan diyor Tanrı. Kendi yüreğinin gururu seni aldattı. O ki kendi yüreğinde kim beni yere indirir diyor. Edom eşsiz bir yerde yaşıyordu. Bu yerin başka bir eşi benzeri yoktu. Kayaların oyularak yerleşim yeri yapıldığı kaya kent Petra'da yaşamaktaydı. Bu yer bugün dahi halen gidilip görülmektedir. Burayı görenlerin çoğu kentin büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir. Kayalara oyulmuş tam bir kenttir. Zaman zaman çok dar olan giriş kentte doğal bir koruma sağlar. Bu dar geçitin bazı yerlerinde atlıyla sürücü yoluna büyük güçlükle devam edebiliyordu. Çünkü geçit bazı yerlerde 50-60 santime kadar daralmaktaydı. Bu nedenle kent çok kolaylıkla düşmana karşı savunulabiliyordu. Her şey güvenlik içerisindeydi. Bunlar kayaların kovuklarında yaşıyorlardı. Evet, bu büyük kanyonda bulunan sert kayaların içlerine oymuşlar ve çeşitli odalar ve yollar yaparak çevreyi bir kaya kent durumuna getirmişlerdi. Çok güvenli bir yerdi ve en azından onlar böyle sanıyorlardı. Edomlar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kendilerini aldatıcı bir güvenliğin içinde bulunca Tanrı'dan uzaklaşmayı, onunla olan ilişkiyi iyiden iyiye yozlaşmayı tercih ettiler. Tanrı'nın yönetiminden ayrıldılar, ona karşı ayaklanıp isyan ettiler. Böyle bir durum karşısında Tanrı şimdi ne yapacaktı? Böyle bir durum karşısında Tanrı sessiz kalmayacaktı ve Ovadya kitabı işte bunları konu alır.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.